11. Pero.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Halama mektuplar. Temmuz 1991. Canım halacığım, yine sana, sadece sana yazabiliyorum. Tek dostum, biricik ailem. Yazmak konuşmaktan daha mı iyidir diye sorarsan, konuşabiliyor muyum ki anlatayım kendimi? Yeni bir ülke, yeni bir dil. Kim derdi ki büyüyünce evlenip başka ülkelere gelin gideceğimi? Çocukken kim hayal ettirebilirdi ki bana dilini bilmediğim bir ülkede yuva kuracağımı? Kaç hayali gerçekleşir ki insanın hayatta, gerçekleşeceğini bilsen bile ne kadar hazırsındır o ana. Buraya geleli 4 gün oldu. İlk günün telaşı belki de hala devam ediyor. Belli etmemeye çalışsam da anlaşılıyordur halimden. Ürkekliğimi gizlemeye çalışsam da beceremiyorum. Sürekli etrafıma bakınıyorum. Yolları, ağaçları, mağazaları ezberlemeye çalışıyorum. Yolumu bilirsem daha emin hissederim kendimi diyorum. Belki tanıdık bir isim, tanıdık bir yüz görme ümidiyle aşina olduğum bir şeyleri arıyorum. Sanki herkes yeni geldiğimi biliyor burada. Hepsi bana bakıyor gibi geliyor. Evler gene ev, insanlar gene insan. Ama neden her şey bambaşka? Evimiz istasyonun yanında, her yere yakın. 5 katlı, sivri çatılı, mavi bir bina. İstasyona yakın olması hoşuma gidiyor. Tek trene atlasam memlekete çabucak varırım gibi geliyor. Yüksek tavanlı, koca pencereli ama yine de ufak bir apartman dairesi bizimki. Ev sahibimiz bizim üstümüzde oturuyor. İlk gördüğümde biraz çekindim. Sanki bağırıyor gibi bir hali var sandım. Eşim sonradan anlattı. Meğer şiveli konuşunca böyle gelirmiş kulağa buranın insanı. Isınamadım, ne diyeyim. Anlamayınca birinci ağızdan kelimeleri, insanın yüreği dinlermiş söyleneni. Sabah eşim izinliydi, erkeğinden bir şeyler yapalım istedi. Beni mutlu etmek için ne güzel sürprizler yapıyor görsen. Belki sürekli onun yüzünden buralarda olduğumu düşünüyor. Kahvaltımızı ettik, evin yakınındaki parka gittik. Bizim oralarda yaz yakmaya başlamışken bahar sanki yeni gelmiş bu memlekete. Her yer yemyeşil, çiçeklerle süslü. Bu yeşil bizim bildiğimiz yeşil değil. Antep fıstığını yaprak diye düşün. Çiçekleri de resim gibi. Bir gül sırası var ki anlatamam. Kadife yapraklı kırmızı gülleri bilir misin? Avucunu açsan daha büyük kalır çehresi. Kim yetiştirir böyle gülleri? Kıskanma senin güllerinden güzeller diye. Seninkiler kendine has. Severdin sen de görseydin burayı. Bildiğin parklar gibi değil buradakiler. Park değil de birinin bahçesi sanki. Ah halacığım, biliyorum yazmadım. Sen sağlığımı sorarsın şimdi. İyiyim halacığım, çok iyiyim. 29 Ağustos 1991. Canım halam, artık ikimiz de buralı olduk. Dün yabancılar ofisine gittik. Bir koca dosya kağıtla birlikte. Bizi anlatan bu kağıt parçaları demek hayatta. Üstelik tek kelime anlamadım yazanlardan. Bir ufak kağıt parçası da onlar verdi. Artık 5 sene bununla gezeceğiz burada, kimlik niyetine. Kolay da olmadı hani o kağıdı almak ama çok beklenmedik seninle bakka kuyruklarında bir zamanlar yaptığımız gibi. Sıramız geldi çağırdılar. Yarım gün bile sürmedi işimiz. Düşündüm ama diyemedim eşime. Acaba Türkiye'de de var mıdır yabancılar ofisi diye. Acaba Türkiye'de kimlik bekleyen kaç yabancı vardır kuyruklarda? Kaç kişinin kalbi heyecanlanır sıra gelince kendine? Ne konuştuklarını dışarı çıkınca anlattı eşim bana. Beni sormuşlar ne zaman dil öğrenecek diye, ne zaman çalışacak diye. Bilseydim bana sorduklarını derdim elbet iki söz. Ne kötü anlayamamak. Hepsi seni konuşuyorlar. Üstelik yanı başında konuşuyorlar ama sen anlamıyorsun. Olmaz böyle halacığım, yapamam ben böyle. Çare bulmam lazım. Dün akşam senin mutfağını hazırlayıp bir şeyler denemek istedim. Belki mutfağının kokusunu hazırlayıp hatırlarsam daha az özlerim dedim. Poğaça yapmıştım, ev sahibine götüreyim biraz dedim. Komşudur bize ne de olsa aynı çatı altında olunca çaldım kapısını uzattım poğaçaları. 50 yaşlarında kır saçlı, uzun boylu, sert yüzlü bir hanım. Önce bir baktı bana uzun uzun bir şeyler soracakmışım gibi. Ne diyeceğimi bilemedim. Yine uzattım pişirdiklerimi. Bizde adettir diyesim geldi. Çıkmadı sesim. Sanki saatler geçti. En sonunda elimdekileri aldı da böylece kurtulmuş oldum. Bir şeyler fısıldadı sanki. Teşekkürdür diye ümit etmekten kapanıverdi yüzüme kapı. Akşam Allah'tan eşime eve erken geldi de konuştum onunla, anlattım her şeyi. Bu kadar dolduğumu ben bile fark etmemişim. Çok konuşmuş olsam gerek, aynı yüz ifadesiyle dinledi beni bütün akşam. Ne yapayım? Başka kiminle konuşabiliyorum ki bu kalabalık kocaman şehirde? Yaşayabilecek miyim sence halacığım ben gerçekten bu memleket? Evet sevgili dinleyiciler, 11. Perona Başak Devrim Andreotti'nin bir mektubuyla başladık. 1974 Bursa doğumlu Başak Devrim Andreotti, 1998 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, 5 dil biliyor, 2004 yılından beri de Almanya'da. Peki bu yazılı kaynağı nereden aldığımızı sorarsanız, 2006 yılında Türkiye'nin Sesi Radyosu Öykü Yarışması kitabının dinleyici öyküleri bölümünden aldık. Hiçbir yazım yanlışına, doğrusuna da dokunmadan size aktardık. Dinleyici öykülerini içeren bu muhteşem çalışmanın adı Evinde Yabancı başlığını taşıyor ve 2006 yılına ait. Çok güzel bir vesileyi de sizlerle paylaşayım. Bu kitabın editörlüğünü yapan da Pınar Şenel arkadaşımız, yıllarca Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda prodüktör olarak da hizmet veren, benim de dönem arkadaşım olan sevgili Pınar Şenel bu kitabın editörlüğünü yapmış, derlemesini yapmış. Tabii kitabı çıkarmadan önce de bu yarışmayı, bu etkinliği muhtemelen düzenleyen isim olmuş. Bunca uzun cümlelerle girişten sonra sevgili dinleyiciler, 11. Perondan selamlıyorum sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu tam karşımda. Her zaman söylediğim gibi Recep varsa sorun yok diyerek sizlere takdim ettiğim teknik kumandada Recep Özlem tam karşımda. Özkan Pekesen sağımda ama geçen hafta kulaklarını çınlattığımız, güzel haberlerini aktardığımız, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğumuz Profesör Doktor İsmail Doğan hocam da tam karşımda. Hocam hoş geldiniz, şükür kavuşturana.
Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok mültefitsiniz. Sağ olun.
Biz aklımızdan, gönlümüzden geçenleri söylüyoruz hocam. Evet sevgili dinleyiciler, geçen hafta 11. Peron'u dinleyenleriniz aşinadır. Aslında geçen hafta ağırlayacaktık değerli hocamızı. Ama tatsız bir trafik kazası geçirdiği için hocamız sevgili eşiyle birlikte. Fakat çok şükür ki hiçbir sağlık problemi yaşamadığı için biz de bu cuma hem hocamızı ağırlayalım, o ufunet dağılsın istedik. Hocamızın yaşadığı ufunet dağılsın, hem de bu birikimleri hocamızla bir an evvel paylaşalım istedik 11. Peron'da. Çünkü Profesör Doktor İsmail Doğan Ankara Üniversitesi'nde eğitim sosyoloğu ve ben kendisini 20 yıldır tanırım. Ne zaman biz yayıncılar hocamızın birikimlerinden yararlanmak istersek hocam yazdığı tuğla gibi kitaplarla, ders notlarıyla koşar gelir ya da bir telefonun ucunda bizlere rehberliğini yapar. Bu sefer de öyle olmuş. Hocam yine iki imzalı kitabıyla gelmiş. Burada da çok teşekkür etmek isterim değerli hocam size kitap hediyeleri için. Son kitabınız da Göç ve Kültür, aslında tam da 11. Perona birebir uyan bir kitap tam karşımızda. Buyurun hocam.
Evet.
Öncelikle bu mektup Bursa, siz de Bursalısınız, Bursa Spor üzerine yazılarınız var. Ne diyorsunuz okuduğum mektuptaki sıcaklığa?
Kesin, derin ve çok değerli bir metin. Ama bu metne anlam veren, ruhunu veren bir duygusallık var. Genellikle göçmenlerin yaşadıkları duygusallık burada ustaca dile getirilmiş. Yazarını tebrik ediyorum. Ama beni düşündüren bu metin üzerinden birkaç husus var. Onlardan bir tanesi bizim yakın tarihimizin önemli göç olaylarından bir tanesi. Sizin geçen hafta da Tayyip Minareci üzerinden anlattığınız gibi Almanya göçüdür. 1960'lı yıllar.
Milat doğasında değil mi hocam?
Evet. Orada insanların yaşadıkları, orada hayata tutunma çabaları, ekonomik istemleri, ihtiyaçları vesaire elbette öne çıkarılması gereken şey. Ama bir de geriye dönüp baktığımız zaman biz sosyologlar daha çok işin bu yönüyle ilgiliyiz. Yazılı bir şeylerin geride kalmış olması. Bu da edebi eserlerin, özel ve bireysel öykülerin değerini ortaya koyuyor. Çok ilginç bir biçimde kendi memleket hasretini, eskilerin davsıla dediği, yenilerin yurtsama dedikleri duygusallık çok güzel dile getirilmiştir.
Fakat davsıla çok daha güzelmiş hocam. Çok daha anlamı veriyor. Değil mi?
Evet. Yani bazı sözcükleri özel olarak kullanmak lazım. Ben öğrencilerime söylüyorum. Bunun günün Türkçe karşılığı budur. Ve fakat şu Osmanlı Türkçesini, şu
kavramı,
şu
başka
sözcüğü de mutlaka kullanın diyorum. Davusla da bunlardan bir tanesi. Şimdi benim kitabımın veya Göç ve Kültür gibi bir kitabın, bir makalenin temel tezinde şu var. Göç kültüre anlam ve değeri kazandıran önemli bir olgudur. Kültür de bunu ne yapar? Harmanlayarak, yani göçten gelen deneyleri, alışkanlıkları ve tecrübeleri harmanlayarak kendine özgü hale getirir. İşte bu harmanlama işinde edebiyatçıların, eli kalem tutanların çok önemli bir yeri var. Ben bu metni bu çerçevede değerlendiriyorum. Yani yurt dışına gitmiş, orada hayata tutunma çabası içinde olan bir yazarın, bir kişinin önce memleket hasretiyle başlayan yabancı bir kültür ortamında bu çabanın duygu dünyasına ürettiği dalgalanmaları çok güzel dile getirmiş. Ünlü bir sosyolog var, Habermas. Ben bunu zaman zaman kullanıyorum.
Evet hocam.
Bir insanı diyor bir şehirden çıkarabilirsiniz. Yani Özkan Bey hadi Ankara'da durma, seni sokmuyorum ya da gitme, burada durmayın diyebiliriz. Fakat diyor o şehri o insandan çıkaramazsınız. Yani
harika.
Bu nedir? Yani siz doğup büyüdüğünüz yerde belli bir yaşa kadar o yerin, o yörenin, o kentin sosyalleşme süreçlerini, değer ve alışkanlıklarını ruhunuza aksettirmişsinizdir. Dünyanın neresine giderseniz onu götürün.
Kama bilsin hocam, hani yeni bir ülke bulamazsın, başka şehir bulamazsın. Evet. Tam da bu değil mi?
Evet.
O şehir yani arkandan gelecektir.
Bir sosyologun tezini bir şair üzerinden pekiştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla hem gerçekçi yazarın dile getirdikleri hem de sosyolojik bir veri olarak değerlendirmeye uygun bir metindir.
Değerli hocam, şimdi 1961 dediniz. Birinci kuşak hani onlar. 1991-74 doğumlu. Evet. Sanki üçüncü kuşağa mı tekabül ediyor değil mi?
Evet.
O anlamda
üçüncü,
da.
Üçüncü kuşak.
Daha eğitimli.
Üçüncü kuşak. Ben bu kuşak farkını çok fazla geometrik olarak, kronolojik olarak ayırabilmek çok zor.
Doğru.
Mesela
doğru.
Mesut Özil de acaba bu yazarın kuşağından mıdır? Özkan Bey'e sormak
muhtemelen
lazım.
Muhtemelen öyle değil yani, mi Özkan? Evet. O da 70.
Yani zaten Mesut bildiğim kadarıyla 72 doğumlu. Hı hı. Dolayısıyla dahil olduğunu söyleyebiliriz. Onun hikayesi de
hocam bambaşka. Da biliyor senin milli futbolcu geçmişini. Bak hemen Mesut Özil'i pasa attı.
Çok keyifli bir konuşma geçti aramızda. Ama biraz önce söylediğiyle ilgili hocamın bir şey söylemek isterim ben. Yani direkt bununla ilgili. Mesela ben Ankara'dan çok küçük yaşlarda, yani Ankara dışına çıktığım zaman bile Ankara'nın toprağı insanı burnunda tutuyordu ki hocamın yaptığı yorumla bu çok daha fazla, çok daha derin duygular yaratıyordur. Öyle tahmin ediyorum.
Evet. Şimdi elimde not var. Yani daha doğrusu kitapta da Mesut Özil hadisesinden söz ediyorum. 1970'li yıllarda Zonguldak'tan Almanya'ya giden evet, bir ailenin çocuğu. Hı hı. 1988 yılı işte üçüncü kuşak olabilir yani. Üçüncü evet. Kuşak olabilir. Evet. Buyurun.
Biraz mikrofona yaklaşsın hocam diyor. Evet. Sesini daha güçlü aktaralım diyor sevgili Eda Hoca. Evet. Bu kuşaklar arasındaki geçişkenlik üzerine de biraz konuşalım hocam. Neler söylersiniz? Yani birinci kuşak, biz bu 50 küsur haftadır hep bunu konuştuk. Daha zorluklarla karşılaşıyor. İkinci kuşak, sonra Kabus Kerim'di, Kartel'in değil mi solisti?
Evet.
O son genç kuşakların biraz umursamaz bir haleti ruhiye içinde olduklarını
vardı.
Söyledi ve karamsar bir fotoğraf çekmişti.
Evet. Bu karamsarlıkta sadece bizim genç kuşakların yetenekleri veya hı-hı. genç kuşakların kendi çevrelerine, hayatlarına bakışıyla ilgili sınırlıklar ve sorunlardan daha çok bir toplumsal defansla karşılaşıyor. Kuşaklar boyu devam eden bir toplumsal savunma. Yani ana kültürel olgunun, yani Alman kültürünün yabancılara genelde, özelde de Türklere bakış açısıyla ilgili sorunlar var.
Bir blokaj mı var? Bir engel mi var?
Evet. Dolayısıyla kuşakların bir öncekine göre ortaya koyduğu gelişmişlik düzeyleri, eğitimleri, özel ve toplumsal başarıları ne olursa olsun en sonunda bu toplumun gerek sosyolojik olarak gerekse Alman politikasının onlara
dayattıkları
bir mesafe var.
Ama siz yani az önce
mesafe,
ne dediniz
bu
hocam?
Nedir?
Hani göç kültürler arası alışveriş dediniz. Evet. O zaman ona blokaj koyuyor.
Evet. Yani bu örtük bir gibi görünür ama pratikte bir şeydir, bir mesafedir. Yani bu mesafeyi şöyle basitçe anlayabiliriz. Amerikan uygulaması ile Alman uygulamasıdır.
Evet.
Amerikalılar yetenekli, dünyanın neresinde olursa olsun belli bir eliminasyondan sonra onlara vatandaşlık veriyor. Bakın.
Ve sonra da bakmıyor değil mi orijini nedir
tabii,
ne değil.
Yani o yetenekli, yetenek potansiyeli yüksek olan insanlar Amerika'nın gücünün temelinde yatan dinamizmdir. Bu enerjidir.
Sürekli yeniliyor bu enerjiyi Amerika.
Şimdi Almanya'da dinamizm yok mu? Kültürün kendi içinde bir dinamizm var. Ama bu kapalı dinamik yapı kendisinden olmayanlara karşı bir mesafe üretiyor. Dolayısıyla kuşakların ilerleyen döneminde, yani üçüncü kuşakta, dördüncü kuşakta kişisel başarıları taltif ediyor. Ama bu kişisel başarılarda kendilerini bu başarının kaynağı konusunda ne kadar Alman kültürüne bir takdir ve sempati üretilirse ve bu deklare edilirse kabul görüyor. Hmm. Yani eğer bu böyle olmazsa, yani Mesut Özil'i şey yaptık.
Evet.
Ben diyor mesela Klos var ya da Podolski var.
Evet.
Neden Podolski Alman Polonyalı Alman olmuyor da ben Alman Türk oluyorum diyor. Yani dolayısıyla hem bu
o ayrımı, o ayrımcılığı gösteriyor Mesut.
Tabii hem bu futbol örneği üzerinden hem de benim araştırmalarımda, gözlemlerimde, deneklerin bana verdiği cevaplarda da bunu bulmak, görmek, gözlemek mümkün. Yani diyor ki Eğer siz kendi kültürünüze dönük böyle eleştirel bir mizah getirirseniz Almanya'da önemli mizah yapan Türk oluyorsunuz.
El ama, üstünde tutulabiliyorsunuz.
Ama, Alman kültürüne eleştiri getirmeye çalışıyorsunuz.
O sisteme içeriden eleştiri evet, getirdiğinizde dur bakalım
çok
diyor.
Çok güzel. Evet. Yani böyle bir şey var.
Hocam çok yani çok kesinlikle önemli açılımlar getirdiniz.
Evet. Müsaadenizle bir şey sorayım hocam. Amerika'nın tavrıyla Almanya'nın tavrı arasında çok ciddi bir fark var. Almanlar da kendi özel disiplini olan hani dünyada bir tanınmış bir biçimleri var ya. Onların neden aynı şekilde davranmamasının altında ne var? Yani bu toplum neden bir Amerika gibi bir tavır sergilemiyor da bu bahsettiğiniz şekilde o defansı her zaman önüne koyuyor insanlar acaba?
Şimdi bu güzel bir soru. Ve bir belki sosyolog içinde güzel olduğu kadar en çok referans aldığımız ve bu konuda anlatmak için veri olarak kullandığımız bir olguyu açıklamam lazım. Orada Almanya'nın genelinde yani Alman siyasetinde ve sosyolojik yapısında protestan ahlakı egemendir. Protestan ahlakı WASP Anglo-Sakson ve Protestan dediğimiz bir farklı kavramların birleşmesinden meydana gelen bir kavramsallaştırma. Yani bu nedir? Beyaz olacaksın, Anglo-Sakson olacaksın ve Protestan olacaksın. Dolayısıyla bu genel bağlam içerisinde olmayanlara karşı bir mesafe
üretiyor. Görünür görünmez yani setler çekiyor.
Bu böyle bir kültür bencilliği. Yani biz buna etnosantrik tavır diyoruz. Yani kendilerinden olmayanlara karşı. Dolayısıyla bu Almanya'da özellikle Türkler için paralel yaşamlar ortaya koymuş. Yani siz elbette bugün her meslek alanından Almanya'da önemli başarıları sahip girişimciler, sanatçılar vesaireler var. Ve fakat bu tavır, bu paralel yaşam üzerinden onların nihai anlamda Amerikalıların kolaylıkla bazı ölçütler üzerinden vatandaş yapma imkanlarını WASP dışında kalanlara karşı verilmiyor.
Peki hocam buradan hemen güncele evet, geçelim. Türkiye'de de çok tartışılan.
Öteki yaratma yani.
Evet. Türkiye'de de çok tartışılan Suriyeliler gerçeğini geçelim. Evet. Biz bu programda zaman zaman hep atıf yapıyoruz. Yani oraya gittiği zaman insanlarımız bir şeyleri bekliyorsak buraya gelen bir takım zorluklar nedeniyle buraya gelen insanlara da bu kadar ön yargılı yaklaşmamalıyızı evet, dönüp dönüp söylüyoruz. Toplumumuzun burada biraz daha kendini bir sorgulaması gerekiyor mu gerekmiyor mu?
Yani şüphesiz sadece Suriyeliler olgusu üzerinden hayır,
daha
değil,
güncel olduğu doğru, için ve sayı doğru, çok yüksek olduğu
bu
için.
Bu tecrübe üzerinden bir öz eleştiri her zaman ihtiyaç var. Ama burada da yine bir Türk toplumun ana kültürel olgunun Suriyelilere bakışıyla ilgili ilginç bir sosyolojik tanı var. O da şöyle diyebilirsiniz. Ya aşağı yukarı aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı dine inanıyoruz. Belki de geçmişte belki değil uzun erimli tarihsel süreçte aynı tecrübeleri yaşattık. Nasıl oluyor da günlük hayatta daha çok Suriyeliler gibi tırnak içinde bir kavramsallaşma ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani Suriyeliler ötekini anlatan bir olguya
tabir olmaya başlıyor.
İşte burada önemli saptamalardan bir tanesi şudur. Bir kültür farkı. Hı. Yani kültür. Peki hocam bunu nasıl açıklayacaksınız? Şimdi Orta Doğu coğrafyası ekvatora yakın sıcak bölgedir biliyorsunuz. Bu sıcak bölgede insanlar günün büyük bir kısmını evlerinde geçirirler. Ya özellikle sıcak nedeniyle evlerinde geçirirler. Ondan sonra kalan kısmında biraz çalışırlar. Sonra gece boyu da ya dinlenirler ya eğlenirler vesaire. Şimdi ne oluyor? Mesai kavramı bize göre değişiyor. Yani gündüz istirahat eden ve gece kendisine aktivasyon arayan bir kültürle gündüz çalışıp gece dinlenmesi gereken insanların aynı mahallede, aynı apartmanda yan yana geldiğini düşünün. Onun için
mutlaka bir takım şeyler
bir yazarımız Ya Leyli sözü diye bir söz var. Hı-hı. Ya Leyli nedir? Ey gece.
Hı-hı.
Hani deriz ya Arap'ın Ya Leylisi gibi. Hı-hı. Ya Leyli denilen şey aslında
Ya Leyli.
Ya Leyli'dir.
Bir de Leyli Mecani vardır, parasız evet. yatılıdır. Bilmez yani bunu genç kuşaklar evet. da demin Osmanlıca etikler bir parantez açalım.
Nehari ve Leyli.
Evet.
Nehari gündüz, Leyli Tabii. gece. Çok güzel. Şimdi bu şarkılarında, şiirlerinde vardır. Yani günün işte havanın sıcaklığından geceyi imdada çağıran.
Gecenin ferahlığı.
Bir kültürle karşı karşıyasınız. Onun için alışkanlıkları bu tür bir iklim üzerinden gelişen ve kültürünü bu modla perçinleyen bir komşunuz sizin üst katta komşunuz oluyor. O zaman ne oluyor? Gürültü yapmaya başlıyor. O zaman şey bir kenara koyuyorsunuz. Yani bir takım değerler amenna fakat rahatsız oluyorsunuz.
Hı hı.
İşte Türkiye'de Suriyeliler hadisesinin günlük hayatta ortaya çıkan görece çatışmaların temelinde bu farklı kültür.
Peki aynı şey. Mantığı hocam Almanlar da iletebilirler mi bizimle ilgili?
Evet yani bu mantık orada da devam ediyor. Çünkü bak biraz mizah olacağı için söyleyeyim. Bir tarihte Almanya'da işte öğrencilerle Heidelberg Üniversitesi'nde konuşuyoruz. Hocam dedi bir gün Heidelberg'den Mannheim'a trenle gidiyoruz. Vagonun bir tanesine ev eşyaları yerleştirilmiş. Burada Almanlar konuşuyorlar. Halbuki bu işte biri diğerine diyor ki işte Türkler evini taşıyor filan demiş. Yok demiş ya onlar Türk olmaz. Türkler Mercedes'le taşır.
Evlerini.
Hmm. Meğer onlar İranlılarmış.
Hmm.
Şimdi tabii bu alışkanlıklar bir gözlem veriyor, bir tecrübe veriyor. Ve sizi onun üzerinden kodlamaya çalışıyor.
Tabii.
Bir başka şey mesela. Öğrencim, Kıbrıslı bir öğrencim. Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin İngiltere'deki entegrasyon sorunları üzerine bir doktora tezi hazırladı yanımda. Bu doktora tezini hazırlamasının nedeni de Londra'da akrabalarının olması. Gideceğim 6 ay kalacağım filan. Şimdi bu informal görüşler ve beyanat bu tür çalışmalarda önemlidir. Odak grup deriz ya Tabii. da kişisel görüşme deriz biz bunlara. İşte misafir olduğu akrabası, çocukları, yeğenleri. Ya demiş Hasan amca sizin Türkiye'deki insanlar Kemal Sunal gibi insanlar mı demiş. Yani sürekli o 80'li yıllarda bu
video kaset furyası.
Evet yani yeni televizyonların yurt dışına intikali yılları. Orada devamlı işte Türk filmi olarak o dönemin aktörleri vizyona giriyor. Ve onun üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla görsellik, günlük hayatta ortaya çıkan...
Amerika'nın bir dönem Hollywood üzerinden algılanması gibi aslında
tabii,
değil mi?
Tabii. Yani o algı sizin imajınız oluyor. Dolayısıyla birebir ilişkilerinizde eğer ortak bir nokta, frekans yani bunu ne anlamda kullanıyorum? Çağdaş, uygar, medeni. Sizin de gerçekten kendi imkanları ve kabiliyetleri üzerinden içinde bulunduğu topluma katkı verecek vasıflı bir insan izlenimi
alınıyor, veriliyorsa
alınmasıyla ilgili bir vesile olmadığı sürece bütün bunları sizin hakkınızdaki, sizin kültürünüzle ilgili değerlendirmeyi ne üzerinden yapacak?
Gördüğü
sokaktan
üzerinden.
Yapacak.
Dolayısıyla evet. o defans hep önümüzde değil mi hocam?
Evet. Yani o defans tabii sadece günlük ilişkiler üzerinden yani onunla sınırlanmamak lazım. Yani bu tür olaylara bakarken çok nedenli bakmak lazım.
Evet.
Ama onu biraz daha genele oturtursak Alman etnosantrisizmi yani Almanya'nın bu WASP üzerinden gerek
kendini
Avrupa
ve karşıyı tanı,
evet. gerekse batı dışı toplumlara karşı bir kültürel mesafesi var.
Aslında bu son İngiltere'nin Brexit'inin bile arka planında Almanya-İngiltere gerilimine kadar gidebiliriz.
Ona gidebiliriz. O da farklı bir konu. Çünkü yani şu var, artık küreselleşme yeni bağlamlar, yeni mecralar üretiyor. Yani İngiltere'de orada bir kendisine göre uzun erimli bir gelecek görmedi.
Tabii.
Yani Çin'in biliyorsunuz İpek yolunu tekrar tabii ihya etme denemeleri çerçevesinde bu yeni zemin üzerinden kendime nasıl fırsatlar yaratabileceğim düşüncesi Brexit'in çok fazla gündemde olmayan önemli bir arka planı.
Arka planı bu değil mi
arka
hocam?
Arka planıdır. Ama ne oluyor? Şimdi madem konumuz göç, bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Yani İpek yolu ticaretin, bilimsel çalışmaların, kişisel başarıların, hastalıkların sirküle edildiği bir yoldur.
Tabii.
Yani göç vasıtasıyla insanlar bir kıtadan öbür kıtaya, bir yerleşim yerinden öbür...
Her şeyi taşırlar değil mi hocam?
Neyi taşırlar?
Kültürü de virüsü de tabii ki.
Virüsü de taşıyorlar.
İşte bakın şu anda Çin'deki o uygulanan karantina dünya ülkelerinin... Evet, kendini çekmeleri.
Ama bu yeni değil.
Tabii ki.
1396 yılında pireli ipek kumaşlarla birlikte Avrupa'ya taşınan kara veba orta çağda 20 milyon kişinin ölümüne neden oldu ve ilk dünyada bu kadar etkin ve yaygın bir felaketin hastalık üzerinden getirdiği şeyi bu vesileyle hatırlamak gerekirse Çin'den dediğimiz gibi Avrupa'ya giden bu ticari metalar üzerinde pire transferi.
Yani tarih tekerrür mü ediyor hocam?
Yani
sürekli galiba.
Bilemiyorum yani.
Telefonlar.
Çok ilginç.
İlginç ama.
Evet.
Şimdi hocam o kadar öğretici, o kadar dolu dolu bir program oldu ki son 2 dakikaya, 3 dakikaya girdik. Biz bizi kırmayacağınızı biliyoruz hocam. Yani ilerleyen haftalarda da yine siz uygun olursanız, biz uygun olursak zaman zaman stüdyoda yine ağırlayalım. Çünkü sevgili dinleyiciler, hocamızın göç ve kültür ilişkisi üzerinden kitabındaki bazı temel kavramlar, kültür, göç, toplumsal kabul, kültür bencilliği, meritokrasi, aristokrasi, göçün tarihsel serüveni, dün, bugün, yarın, göçün insan toplulukları için süregelen önemi, Türk kültürü ve göç. Yani aslında dönüyoruz hep bu başlıkları daha derin irdelemeye çalışıyoruz. Hocam bu birikimlerini bizimle mutlaka paylaşır diye ümit ediyorum. Ben ilerleyen haftalarda ne dersiniz değerli hocam?
Yani imkanımız, fırsatlarımızı
tabii
sizlerle bir olma noktasında değerlendireceğiz. Memnuniyetle.
Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ederiz. Benim aslında değerli dinleyiciler, bunu da sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz biz her şeyi aktarmaya çalışıyoruz. Aslında hocama bir şiir okuma sözüm vardı programın sonunda ama o kadar koştur koştur çıktık ki kitap, hocamın imzalı kitabı odada kaldı. Belki Özkan ve Eda almasınlar diye de hocam ben onu çekmeceye atmış olabilirim. Bir başka programda sözüm var
ya,
size.
Çok mutlu olurum.
Onur duyarak okuyacağım hocam. Bu
evet.
Hem de tam konsepte de uygun bir şiir. Heidelberg.
Evet, Heidelberg Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Prag'la birlikte yani bombalanmayan iki şehrinden
biri.
Dolayısıyla hem bu göçle ilişkili olduğu için hem de lütfederseniz
estağfurullah,
benim bir ürünüm olduğu için
onur
çok
hocam
memnun olacağım.
Sağ olunuz, var olunuz. Sözümüz söz hocam. Sevgili dinleyiciler, 11. Perona yavaş yavaş yanaştık her hafta dediğimiz gibi. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Recep Özdem. Tam sağımda sevgili Özkan Pekesen ve karşımda Profesör Doktor İsmail Doğan hocamız, Ankara Üniversitesi'nden eğitim sosyoloğu ve birçok değerli çalışmaları, kitapları olan, şiirleri de olan hocamız. Mikrofonun başında da 11. Peron ekibinin lideri ben, prodüktör Murat Ören vardım. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyoruz. Türkiye'nin ve Türkçe'nin yaşatıldığı dünyanın her yerine Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın.
Bu akşam trenle gidecek işçiler.
Vizelerini yaptırsınlar.
işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi
seyahatler. Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.